Ayrım 4, 5. kadın Henning Mankell, sayfa 44. 4. bölüm. Ağzındaki tıkaca karşın yine de bağırmaya çalıştı. Çıldırmasına ramak kaldığını düşünüyordu. Gözleri bağlı olduğundan hiçbir şey göremiyordu, hiçbir şey duyamıyordu da. Kulaklarının içine bir şey sokulmuş ve bu her neyse kulak zarına baskı yapıyordu. Bazı sesler vardı ama bunlar kendi içinden gelen seslerdi. Bir an önce dışarı çıkmak isteyen telaşın ve paniğin sesiydi bu. Ama onu en çok tedirgin eden şey kıpırdayamamasıydı. Onu çıldırtan buydu işte. Sırt üstü yatmasına karşı nedense hep düşüyormuş gibi bir duygu içerisindeydi. Dipsiz bir kuyuya düşüyormuş gibi hissediyordu kendini. Bu belki de iç dünyasındaki panikten kaynaklanıyor olabilirdi. Çıldırmak üzereydi. Gerçeklerden kopmamaya çalıştı, düşünmek için kendini zorladı. Mantık ve paniğe kapılmama yeteneği ona başına nelerin geldiğini anlamasına yardımcı olabilirdi. Neden kıpırdayamıyorum, neredeyim ve neden buradayım? Paniğe kapılmamak ve aklını yitirmemek için uzunca bir süre dakikaları, saatleri saymaya çalıştı. İçinde bulunduğu karanlık hiç değişmedi. Uyandığında ise yine sırt üstü aynı yerde yatıyordu. Artık orada doğmuş olabileceğini bile düşünmeye başlamıştı. İçinde bulunduğu panikten kendini kısa bir an için bile soyutlayabildiğinde, gerçekle ilgisi olan her şeye dört elle sarılmaya çalışıyordu. Acaba nereden başlasaydı? Yattığı yerden. Tüm bunlar kesinlikle düş gücünün bir oyunu değildi. Sırt üstü sert bir şeyin üstünde yatıyordu. Gömleği hafifçe sıyrıldığından sert ve pürüzlü bir zeminde yattığını biliyordu. Hareket etmeye çalıştığında bu sert ve pürüzlü zemin canını acıtmıştı. İçinde bulunduğu bu karanlıktan önceki son anı anımsamaya çalıştı. Ama doğallığın o son anı bile artık net değildi. Hem ne olduğunu biliyor hem bilmiyordu. Önce tüm bunların bir kuruntu ya da hayal olduğunu sanmıştı ama artık öyle olmadığını biliyordu. Birden hıçkırarak ağlamaya başladı. Ama hıçkırıkları başladığı gibi anında kesildi. Bazı insanlar çevrelerinde başkaları varken onların dikkatlerini çekmek için ağlarlardı. Ama o bu tür biri değildi. Aslında tek bir şeyden son derece emindi. Kimsenin kendisini duyamayacağından. Bulunduğu yerde bu çimento zeminde kendini dipsiz bir kuyuya düşer gibi hissettiği bu yerde yanında hiç kimse yoktu. Dolayısıyla sesini duyurması olanaksızdı. Aklını yitirme korkusunun dışında artık dört elle sarılacağı bir şey kalmamıştı. Bunun dışında her şeyini almışlardı. Pantolonunu bile. Henüz kimliğini yitirmemişti ama bunun da fazla uzun sürmeyeceğini hissediyordu. Tüm bunlar Nairobi'ye gideceği günden bir gün önce olmuştu. Saat gece yarısına yaklaşıyordu. Valizini kapatmış ve son bir kez daha yolculuk planlarını gözden geçirmek üzere çalışma masasının başına oturmuştu. Bunları son derece net bir şekilde anımsıyordu. Oysa Nairobi yerine başka bir yolculuğa çıkmak üzere olduğunu bilmesine olanak yoktu o sırada. Pasaportu masanın sol tarafında, uçak bileti ise elindeydi. İçinde dövizlerin, kredi kartlarının ve çeklerin bulunduğu plastik cüzdanı ise kucağında duruyordu. Kısa bir süre sonra telefon çalmıştı. Kucağındakileri ve elindeki bileti masanın üstüne koyarak ahizeyi kaldırmıştı. Bu duyduğu son ses olduğu için ona var gücüyle sarıldı. Bir kenarda sinsi sinsi bekleyen deliliği yok etmek için bu gerçekle olan tek bağıydı. Telefondaki ses hiç tanımadı ama son derece yumuşak ve güzel ses bir kadına aitti. Kadın gül satın almak istediğini söylemişti. Kendisini evden ve bu denli geç bir saatte aradığı için defalarca özür dilemiş ama güllere çok acele gereksinimi olduğunu belirtmişti. Nedenini açıklamamıştı. Ne var ki kadına anında güveni vermişti. Güle gereksinimi olduğunu söyleyen biri neden yalan söylesindi ki? Kadın acaba neden tüm çiçekçilerin kapalı olduğu gece yarısı o güllere gereksinimi olduğunu düşünmüştü? Bunu bir an için aklından geçirmiş ama hemen sonra da bir kenara atmıştı. Dükkana çok yakın oturuyordu. Ayrıca henüz yatmamıştı. Kadının gül sorununu çözmesi için 10 dakikadan fazla zamanını almayacaktı nasılsa. Karanlığın içinde sırt üstü yatarken bir şeye açıklık getiremediğini düşündü. Kendisine telefon eden kadının yakınlarda bir yerden aradığından emindi. Kadının neden başka birini değil de kendisini aradığını çok merak ediyordu. Kimdi bu kadın, sonra ne olmuştu? Paltosunu giymiş ve sokağa çıkmıştı. Elinde dükkanın anahtarları vardı. Hava rüzgarlı değildi. Sokakta yürürken serin havayı derin derin solumuştu. Gün boyunca sürekli yağmur yağmıştı. Sokaklar ıslaktı. Dükkanın ön kapısının önünde durmuştu. Kapıyı açıp içeri girdiğini anımsıyordu. Sonra da tüm dünyası kararmıştı. Evden çıkıp dükkana kadar olan yolu kafasında defalarca yürümüştü. Dükkanda mutlaka biri vardı. Kapının önünde beni bekleyen bir kadın göreceğimi sanmıştım ama kimsecikler yoktu. Aslında orada bir süre beklemeli, sonra da eve dönmeliydim. Birinin benimle dalga geçtiğini düşünerek öfkelenmeliydim. Ama kadının geleceğini yüreğimin derinliklerinde hissettiğimden kapıyı açıp içeri girdim. Güllere gerçekten de gereksinimi olduğunu söylemişti. Güller hakkında kimse yalan söylemez. Sokakta kimselerin olmadığından emindi ama bir tek şey canını sıkmıştı. Işıkları yanık bir araba vardı. Anahtarıyla dükkanın kapısını açarken arabanın farları kendisine doğru çevrilmişti. Ve bunun hemen arkasından da dünya bembeyaz bir parıltıyla birlikte kararmıştı. Tek olası açıklama korkudan kanının donmasına neden olmuştu. Biri mutlaka ona saldırmış olmalıydı. Gecenin karanlığında gizlenmiş olan kişi arkadan saldırmıştı. Peki ama gece yarısı telefon edip gül alması gerektiğini yalvarırcasına söyleyen o yumuşak sesli kadına ne olmuştu? Bu noktadan daha ileriye gidemiyordu. Bu noktada olaylar akıcı bir şekilde sona eriyordu. Aşırı bir çaba göstererek ağzındaki tıkacı çıkarmak için bağlı ellerini güçlükle ağzına götürdü. Vahşi bir hayvanın avını büyük bir iştahla parçalayışı gibi ağzındaki tıkacı parçaladı. Ne var ki bunu yaparken ağzının sol tarafındaki dişlerden biri de kırıldı. Birden acıyla inledi ama ağrısı uzun sürmedi. Tıkacın parçalarını çiğnemeye başladığında kendini tuzağa düşmüş bir hayvan gibi hissediyordu. Kuru ve sert tıkacı çiğnemesi aklını kaçırmasını engelliyor ve akılcı bir şekilde düşünmesine yardımcı oluyordu. Saldırıya uğramıştı, bulunduğu yere getirilmiş ve yere yatırılmıştı. Günde ya da gecede iki kez yanı başından gelen bir ses duyuyordu. Eldivenli bir el ağzındaki tıkacı çıkarıyor, ağzını açıyor ve su döküyordu. Başka bir şey vermiyordu. Çenesini tutan el acımasız değil ama kararlı bir eldi. Sonra da tıkaç yeniden ağzına tıkılıyordu. Ve yeniden karanlığın ve yoğun sessizliğin içinde tek başına kalıyordu. Saldırıya uğramış, elleri ve bacakları bağlanmıştı. Çimento bir zeminde yatıyordu. Biri ölmemesi için gerekli önlemleri alıyordu. Bir haftadan beri orada yattığını düşünüyordu. Bunun nedenini anlamaya çalışıyordu. Kendisine saldıran kişi mutlaka bir hata yapmış olmalıydı. Ama insan nasıl böyle bir hata yapabilirdi? Neden birinin karanlıkta kollarını, bacaklarını bağlı tutarlardı? Aklını kaçırmasına ramak kaldığının farkındaydı. Aslında ortada yapılmış bir hata falan yoktu. Bu korkunç, tüyler ürpertici olay özellikle kendisi için hazırlanmıştı. Peki ama nasıl sona erecekti? Belki de sonsuza dek sürecek ve hiçbir zaman da neden orada olduğunu öğrenemeyecekti. Günde ya da gecede iki kez kendisine su ve yiyecek veriliyordu. İki kez de yerdeki deliğe doğru birisi onu sürüklüyordu. Külotunu da çıkarmışlardı. Üstünde yalnızca gömleği vardı ve işini bitirdikten sonra da yine sürüklenerek eski konumuna geri getiriliyordu. Temizlenmesine olanak yoktu. Ayrıca elleri de bağlıydı. Çevresinden gelen kokunun farkındaydı. Kir kokusuyla birlikte bir parfüm kokusu da duyuyordu. Yanında biri mi vardı? Gül almak isteyen kadın mıydı bu? Yoksa var olan yalnızca bir çift eldivenli el miydi? Kendisini yerdeki deliğe sürükleyen eller ve sonra da çevreye yayılan parfüm kokusu. Eller ve parfüm başka bir yerden geliyor olmalıydı. Elbette bu söz konusu ellerle konuşmaya çalışmıştı. Eller olduğuna göre mutlaka ağzı ve kulağı da olmalıydı. Yüzünde ve omuzlarında bu elleri her hissedişinde ona yaklaşmaya çalışıyordu. Her defasında da farklı bir yaklaşım uyguluyordu. Kimisinde yalvarıyor, kimisinde öfkeyle omurdanıyor, kimisinde de kendi kendini savunma avukatı olarak sakin bir sesle konuşmaya çalışıyordu. Bazen ağlayarak, bazen de öfke içinde herkesin bir hakkı olduğunu ileri sürmeye çalışıyordu. Kolları bacakları bağlı olan bir insanın da hakları vardı. Tüm haklarını neden yitirdiğimi bilmeye hakkım var. Serbest bırakılmasını istememişti ki. Öncelikle neden orada olduğunu öğrenmek istiyordu. Hepsi bu kadardı. Elbette hiçbir yanıt alamıyordu. Eldivenli ellerin bedeni, kulakları ve ağzı yok gibiydi. Sonunda büyük bir çaresizlik içinde avazı çıktığı kadar bağırdı. Ama bu söz konusu eller hiçbir tepki vermedi. Yalnızca ağzına daha büyük bir tıkaç tıkamakla yetindiler. Bir kez daha aynı parfüm kokusunu duydu. Sonunu kolayca görebiliyordu. Kendisini yaşama bağlayan tek şey ağzındaki tıkacı çiğnemesiydi. Yaklaşık bir hafta sonra tıkacın sert yüzeyini birazcık inceltebilmişti. Bunun tek kurtuluşu olduğu da inanıyordu. Ancak tıkacı çiğnemekle kurtulabilecekti. Bir hafta sonra çıkmayı tasarladığı Nairobi yolculuğundan dönecek ve çiçekçi dükkanının başına geçecekti. Şu anda Kenya'daki orkide ormanlarında dolaşıyor olmalıydı. Hayalinde o görkemli orkidelerin kokularını canlandırdı. Vanya Anderson geri gelmediğini görünce endişelenecekti. Ya da belki daha şimdiden endişelenmeye başlamıştı. Bu kesinlikle göz ardı edemeyeceği bir olasılıktı. Seyahat acentası müşterileriyle yakından ilgilenmeliydi. Biletinin parasını ödemiş ama uçağa binmemişti. Birileri onun uçağa binmediğini mutlaka fark etmiş olmalıydılar. Vanya ile seyahat acentesi onun tek kurtulma umuduydu. Bazen salt aklını kaçırmamak için ağzındaki tıkacı çiğnemeyi sürdürüyordu. Cehennemde olduğunun bilincindeydi ama bunun nedenini bilemiyordu. Panik içinde tıkacı çiğnemeyi sürdürdü. Kurtuluşu yaşadığı paniğe bağlıydı, çiğnemeyi sürdürdü. Ara sıra ağlama krizleri geliyordu ama bunun dışında var gücüyle tıkacı çiğniyordu. Odanın kutsal bir yer olması için elinden geleni yapmıştı. Kimse onun bu sırrını bilmiyordu. Bunu tek başına yapmıştı. Bir zamanlar burası içinde birçok odası olan alçak tavanlı, loş, kalın duvarlı olan bir bodrum katıydı. O yazı hala anımsıyordu. Bu büyük annesini son görüşü olmuştu. Sonbaharın başında büyük annesi ölmüştü. Ama o yaz elma ağaçlarının gölgesi altında oturabilmişti. Ne var ki artık günden güne eriyordu. 90 yaşındaydı ve kanserdi. Yaz boyunca tüm dünyayla ilişkisini kesmiş bir halde kıpırdamadan oturmuş, torunlarına onu rahatsız etmemeleri öğütlenmiş, yanına yaklaştıklarında kesinlikle bağırmamaları söylenmiş ve eğer yaşlı kadın torunlarını yanına çağırırsa ancak o zaman büyük annelerinin yanına gitmeleri söylenmişti. Büyük annesi bir keresinde elini kaldırıp ona işaret etmişti. Korkuyla yanına yaklaşmıştı. Yaşlılık tehlikeliydi. Hastalık, ölüm, mezar ve korku anlamına geliyordu. Ama büyük annesi ona sevecen bir şekilde gülümseyerek bakmıştı. Kanser bile onun bu gülümsemesini yok edememişti. Büyük annesi kendisine bir şeyler söylemiş olabilirdi ama şimdi bunları anımsamıyordu. O yaz büyük annesi canlı ve mutluydu. 1952 ya da 1953 yılının yazı olmalıydı. Aradan çok uzun yıllar geçmişti, felaketler henüz başlamamıştı. 1960'lı yılların sonuna doğru eve sahip çıkmış ve evi baştan aşağı yenilemeye başlamıştı. Duvarlar yıkılmıştı. Ona güçlü kuvvetli kuzenleri yardım etmişlerdi. Ama kendisi de kollarını sıvamış ve çalışmalara katılmıştı. Bu büyük odanın tüm duvarları yıkıldıktan sonra geriye yalnızca odanın ortasına duran görkemli şömine kalmıştı. İnşaat bittikten sonra gelenler eve hayran kalmışlardı. Ev aynı eski evdi ama yine de çok farklıydı. Yeni açılan pencerelerden içeriye gün ışığı giriyordu. Gün ışığını istemediğinde ise tahta pancurları çekiyordu. Çatıyı da yenilemişti. Biri çatının kiliselerin uzun ve dar orta kısmına benzediğini söylemişti. Bu sözlerden sonra da o odayı kutsal bir yer olarak değerlendirmeye başlamıştı. Orada tek başınayken kendini dünyanın merkezinde hissediyordu. Kendini tüm tehlikelerden uzakta, alabildiğine dingin ve huzurlu hissediyordu. Bu kutsal yere bazen çok sık gelemiyordu. Günlük yaşamı her zaman doluydu. Zaman zaman o evi satmayı bile düşünür olmuştu. Balyoz darbelerinin bile silip atamayacağı anılar vardı o evde. Ne var ki yine de kendini oradan tam olarak soyutlayamıyordu. Ev artık kendisinin bir parçası olmuştu. Bazen bu evi savunması gerektiği bir kale gibi görüyordu. Tam o sırada da Afrika'dan mektup gelmişti. Ondan sonra da her şey birden değişmişti. Bir daha da evi satmayı aklının ucundan bile geçirmedi. 28 Eylül günü öğleden sonra 3'te Volsio'ya gelmişti. Hösle Holm'dan yola koyulmuş ve kentin dışında bulunan evine gitmeden önce de yolda durup gerekli şeyleri satın almıştı. Bir terslikle karşı karşıya kalmamak için biraz daha fazla saman almıştı. Nelere gereksinimi olduğunu biliyordu. Dükkanın sahibi onu başıyla selamlamıştı. O da gülümsemiş, havaya ve o korkunç feribot kazasına ilişkin karşılıklı kısa bir süre sohbet ettikten sonra da aldıklarının parasını ödeyip arabasına binerek yeniden yola koyulmuştu. Evine en yakın oturan komşuları evde değillerdi. Aslında Alman olduklarından genellikle Skane'ye yalnızca Temmuz'da geliyorlardı. Yılın diğer bölümünü Hamburg'da geçirirlerdi. İlişkileri selamlaşmanın ötesinde değildi. Ön kapıyı açıp içeri girdi ve etrafa kulak verdi. Sonra da büyük odaya giderek şöminenin yanında taş gibi kıpırdamadan durdu. Ev derin bir sessizliğe gömülmüştü. Tüm dünyanın da aynı şekilde sessiz olmasını istiyordu. Büyük şöminenin içinde yatan adamın onu duymasına olanak yoktu. Yaşadığının farkındaydı ama yine de adamın soluklarını ya da hıçkırıklarını duymak istemiyordu. Bu beklenmedik olaya nasıl karıştığını bir kez daha geçirdi aklından. Her şey evi satmamaya ve şömineyi yıkmamaya karar vermesiyle başlamıştı. Daha sonra Afrika'dan mektup gelince de ne yapması gerektiğine karar vermiş ve şömineyi yıktırmadığına sevinmişti. Saatinin alarmının çalmasıyla birlikte düşüncelerinden sıyrıldı. Konukları bir saat sonra geleceklerdi. Onlar gelmeden önce şöminenin içindeki adama yiyecek bir şeyler vermeliydi. Adam 5 günden beri oradaydı. Kısa bir süre sonra karşı koyacak gücü kalmayacaktı. Çantasından programını çıkardı. Pazar günü öğleden sonradan salı sabahına dek boştu. Bu arada işini yapmalıydı. Adamı şömineden çıkarmalı ve ona olanları anlatmalıydı. Adamı öldürüp öldürmemeye henüz karar vermemişti. Birçok olasılık söz konusuydu ama kesin kararını vermek için de acele etmesine gerek yoktu. Önce adamın ne yaptığını iyice gözden geçirmeli, sonra da öldürecekse bunun nasıl olacağını planlamalıydı. Mutfağa giderek çorbayı ısıttı. Hijyen konusuna çok önem verdiğinden adamın daha önce kullandığı plastik kase ile kapağını iyice yıkadı. Başka bir kaseye su doldurdu. Her gün yemeğin miktarını biraz daha azaltıyordu. Yalnızca ölmemesi için yeterli olan miktarı vermeye özen gösteriyordu. Yemek hazır olunca plastik eldivenlerini eline geçirdi. Kulak memelerine parfüm sıktı ve şöminenin yanına gitti. Şöminenin içi neredeyse 1 metre uzunluğunda bir tünel gibiydi. Adamı oraya yerleştirmeden önce içine güçlü bir hoparlör yerleştirmiş, sonra da şöminenin içini doldurmuştu. Müziğin sesini sonuna değin açtığında bile dışarıya ses gelmiyordu. Adamı görebilmek için öne doğru uzandı. Elini adamın bacaklarına koyduğunda adam kıpırdamadı. Bir an için öldüğünü sandı ama hemen sonra da adamın soluklarını duydu. İyice perişan düştü diye geçirdi içinden. Yakında bu bekleme sona erecekti. Adamın yemeğini verdikten ve deliği kullanmasına izin verdikten sonra adamı eski yerine doğru sürükleyip deliği doldurdu. Bulaşığı yıkayıp mutfağı topladıktan sonra oturup bir fincan kahve içti. Çantasından personel haberlerini içeren ince dergiyi çıkararak sayfalarını karıştırdı. Yeni maaş çizelgesine göre 1 Temmuz'dan itibaren maaşı aylık 174 kron olacaktı. Bir kez daha saatine baktı. Genellikle 10 dakikada bir saate bakardı. Bu onun kişiliğinin bir bölümüydü. Yaşamda ve işinde her zaman programlı olmaktan hoşlanırdı. Programa göre davranmamak kadar hiçbir şey onu tedirgin etmezdi. Bu konuda hiçbir bahane kabul etmezdi. Bu tavrı her zaman kişisel sorumluluk olarak görmüş ve değerlendirmişti. İş arkadaşlarından birçoğunun arkasından güldüğünü, alay ettiğini biliyordu. Buna elbette üzülüyordu ama onlara da bir şey söylemiyordu. Susmak da onun kişiliğinin bir diğer özelliğiydi. Ama eskiden böyle değildi. Çocukluğumdaki sesimi anımsıyorum. Güçlüydü ama asla cırnak değildi. Çok daha sonraları içine kapanık biri oldum. Kan gördükten ve annemi o halde gördükten sonra değiştim. O anda bağırmamıştım. Kendi sessizliğime gizlenmiştim. Orada kendimi görünmez kılabilecektim. Bir masanın üstünde yatan annem her zaman çok istediğim bir kız kardeşi bana vermek için kanlar içinde yatıyor ve hıçkırarak ağlıyordu. Saate baktı. Az sonra orada olacaklardı. Her çarşamba gibi o çarşamba da buluşacaklardı. Bu da bir alışkanlık haline gelmişti. Ama bu kez çok yoğun olduğundan programın dışına çıkmak zorunda kalmışlardı. Odada 5 sandalye vardı. 5 kişiden fazla insanın aynı anda evde olmasından hiç hoşlanmazdı. Bu şekilde aralarındaki iletişimin de bozulacağına inanırdı. Gelecek olan sessiz kadınlara güven duygusu vermek çok önemliydi. Yatak odasına giderek üstündeki üniformayı çıkardı. Soyunurken her çıkardığı eşyanın arkasından bir dua mırıldanıyordu. Ve birden anımsadı. Bana Antonio'dan annem söz etmişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan çok önce Köln'den Münih'e giderken trende tanışmış onunla. Tren tıklım tıklım dolu olduğundan her ikisi de oturacak bir yer bulamamışlar ve çareyi sigara dumanı içindeki koridorda ayakta durmakla bulmuşlardı. Trenin pis camlarından Ren nehrindeki teknelerin ışıklarını görebiliyorlardı. Antonio anneme Katolik rahip olacağını söylemişti. Ayinin rahibin üstündekileri çıkarmasıyla birlikte başladığını söylemişti anneme. Kutsal ayine hazırlanmak için rahiplerin özel bir yıkanma işlemleri vardı. Çıkardıkları her giysi ya da iç çamaşırıyla birlikte bir dua okurlardı. Bu giysi ya da çamaşırların her biri onların kutsal görevlerine bir adım daha yaklaşmalarına neden olurdu. Annesinin Antonio ile trende nasıl karşılaştıklarını anlatmasını bir türlü unutamıyordu. Kendisi de dinsel içerikli bir törende olduğundan, yalnızca adaletin yerine bulmasının kutsal olduğuna yürekten inandığından, o da giysi ve çamaşır değiştirmenin önemini kavramıştı. Bu işlemi yaparken ettiği dualar Tanrı ile yaptığı konuşmaların bir parçası değildi. Karmaşık ve absürt dünyada Tanrı tek ve mutlak saçmalıktı. Dünyanın en somut özelliği Tanrı'nın yokluğuydu. Dualarını her şeyin toz pembe olduğu o güzel çocukluğuna ediyordu. Annesi en çok istediği şeyi kendisinden yoksun kılmadan önce yılan gibi sinsi bakışlı erkekler öfkelerini kusmadan önceki günler adına ediyordu tüm dualarını. Üstünü değiştirdi ve çocukluğuna bir kez daha dua etti. Üniformasını yatağın üstüne serdi. Sonra da açık renkli bir giysi giydi. İçinde bir şeyler oluyordu. Sanki bedeni de eski çocukluk günlerine dönüyor gibiydi. Giyindikten sonra peruğunu ve gözlüğünü taktı. Son duasını da bitirdi. İçi saman dolu tahta ata bin. Büyük aynadan yüzünü inceledi. Bu karabasandan uyuyan güzel değildi. Bu Cinderella'ydı. Park eden arabanın sesini duydu, hazırdı. Başka bir kimliğe bürünmüştü. Üniformasını katladı, yatak örtüsünü düzeltti ve odadan çıktı. Yatak odasına kimse girmeyecekti ama yine de kapısını kilitledi. Saat 6'dan önce toplanmışlardı ama içlerinden biri gelmemişti. Doğum sancıları tuttuğundan hastaneye kaldırılmıştı. Erken doğum yapacaktı. Büyük olasılıkla bebek şimdiye değin çoktan doğmuştu. Ertesi gün hastaneye gidip onu görmeye karar verdi. Onu görmek istiyordu. Onca acı ve sancıdan sonra kadının yüzünü görmek istiyordu. Hepsinin öyküsünü dinlemişti. Ara sıra not defterine bir şeyler yazar gibi yapardı ama yazdıkları yalnızca rakamlardı. Zaman çizelgesi hazırlıyordu. Rakamlar, zaman, mesafeler. Bu artık onda bir takıntı haline gelmişti. Ama sihirli bir takıntı. Anımsaması için her şeyi not etmesi gerekmiyordu. O korku dolu sesler tüm sözcükleri söylemişler, ifade etmeye çekindikleri tüm acı dolu anılarını ortaya dökmüşlerdi. Ve o her şeyi teker teker anımsıyordu. Kadınların iç dünyasında gerçekleşen bir anlık bir gevşemeye tanık olmuştu. Ama bu anların dışında zaten yaşam neydi ki? Yeniden zaman çizelgesine döndü. Birbirini izleyen aynı zamanda olan olaylar. Yaşam sarkaç gibiydi. Acı, mutluluk ve sonsuzluk arasında gidip geliyordu. Kadınların arkasındaki büyük şömineyi görebilecek bir şekilde oturmuştu. Işıklar hafifletilmişti. Kendi deyimiyle odanın içinde kadınsı bir loşluk vardı. Şömine boş ve uçsuz bucaksız bir denizin ortasında hareketsiz duran bir sandık gibiydi. Birkaç saat konuştular, sonra da mutfakta çaylarını içtiler. Bir sonraki toplantının ne zaman olacağını herkes biliyordu. Kimse kendilerine bildirilen zamanı sorgulamadı. Onları kapıya kadar geçirdiğinde saat 8:30 olmuştu. Hepsinin elini teker teker sıktı. Son arabada yola koyulunca içeri girdi, üstünü değiştirdi. Peruğuyla gözlüğünü çıkardı. Çay fincanlarını yıkadı, ışıkları söndürdü ve çantasını aldı. Bir an için şöminenin yanında durdu. Evin içinde derin bir sessizlik vardı. Sonra da dışarı çıktı. Yağmur yağıyordu. Arabasına bindi ve Yeastat'a doğru yola çıktı. Yatağına yattığında gece yarısı olmuştu. Kısa bir süre sonra da derin bir uykuya daldı. 4. Ayrımın sonu. Sayfa 54.